SBS Türkçe ilesiniz. Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal Ateşesi Profesör Nuh Aslantaş'la Victoria'daki camilerde koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında konuşuyoruz. Nuh Bey, önümüzdeki günlerde Victoria'daki camiler hakkında bir karar aldınız. Önlemler alınacak. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz lütfen?
Necat Bey, yeni tip koronavirüs çok ciddiye alınması gereken bir salgın. Bu sebeple hatta biz böyle bir karar almakta gerçekten zorlandık. Türk İslam Cemiyetleri, din görevlilerimiz birkaç gündür istişare halindeydik. Çünkü insanların cuma namazı gibi haftalık bir ibadetine veya kandil gecelerindeki ibadetlerine engel olmak gibi bir endişemiz vardı. Fakat bugün Victoria hükümetinin de başbakanlığın da daha doğrusu almış olduğu karar bizim bu kararı vermemizin ne kadar iyi olduğunu ve en azından bizi teyit açısından elimizi rahatlattığını söyleyebiliriz. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığımızın en yetkili fetva kurulu, Din İşleri Yüksek Kurulu, bu anlamda Türkiye'de zaten cuma namazlarının ve vakit namazlarının, cemaatle kılınan vakit namazlarının toplu bir şekilde eda edilmesine mümkün olmayacağını salgın sebebiyle ifade etmişti. Kamuoyuyla da bunu ayın 13'ünde, 13 Mart'ta paylaşmışlardı. Biz de bu fetvadan hareketle aynı şartların burada da geçerli olduğunu düşünerek cemaatle kılınan vakit namazları ve cuma namazlarımızla ilgili en azından virüsün ilerleyen aşamada durumu belli oluncaya kadar kararlar aldık. Bu sebeple salgının yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar bütün camilerimizde cuma namazı başta olmak üzere vakit namazlarının kılınmamasına karar verdik. Yalnız cemiyetlerimiz sağ olsunlar bu konuda gerekli önlemlerini de aldılar. Gelip de namaz kılmak isteyen insanlara uygun bir ortamda tek başına ferdi ibadet yapabilecek ortamı da hazırladılar. Salgın riski devam ettiği müddetçe biz Necat Bey, toplum üyelerimizin cuma namazı yerine evlerinde öğlen namazlarını kılmalarının dini açıdan yeterli olduğunu ve bunun da aynen niyetlerine bağlı olarak haftalık ibadetlerini yapmış olması için yeterli olduğunu tavsiye ediyoruz. Camilerimizdeki mübarek gün ve gecelerde ihya etmeyi planladığımız programlarda bu kapsamda iptal edildi. Tabii ki İslam'ın en önemli şiarı, yani bir bölgede Müslümanların yaşadığının sembolü olan ezanların da din görevlerimizler tarafından yine camilerimizde okunmaya devam edeceğini belirtelim. En azından salgının daha fazla yayılmasını önlemek ve Avustralya hükümetinin yapmış olduğu bu mücadeleye biz Türk toplumu olarak, en azından ateşelik olarak cemiyetlerimizle birlikte katkı sağlamak amacıyla bu tür kararları almış bulunuyoruz Necat Bey.
Nuh Bey, camilerde namaz kılmak isteyenler için uygun ortamlarda ferdi olarak namazlarını kılmaları için uygun ortam hazırlayacaksınız. Bu ne anlama geliyor?
Yani Broadmeadows'tan örnek vereyim. Mesela Broadmeadows'ta son cemaat yeri diyebileceğimiz caminin hemen sağ tarafında, arka tarafta küçük bir yer var. Cemaatimizin cami içerisine girip bu küçük yerde kendisi tek başına namaz kılabilecek. Cemiyetimizle de istişare ettik. Aşağı yukarı her gün hem camimiz devamlı surette havalandırması yapılacak, hem de sabah ve akşam temizlikleri, dezenfekte işlemleri, hem camimizin içerisinde namaz kılınan o küçük bölümde, hem de diğer abdest alınan yerlerde bu tür dezenfekte işleri yapılacak. Benzer şekilde diğer Thomastown, Keysborough ve diğer Sunshine camimiz gibi kalabalık ve toplumun çok fazla gelip ibadet etmiş olduğu toplum üyelerimizin veya geniş toplumdan diğer Müslüman grupların ibadet etmiş olduğu bu camilerimizde de benzer mekanlar ayrıldı. Oralara hasırlar bırakılacak gerekirse. İnsanlar gelip ibadetlerini çok rahat bir şekilde yapacak. Yani camimiz belki kapalı olacak ama tek başına gelip ibadet etmek isteyen, işte o bölgeden geçerken namazım kaçmasın diye vakti kaçırmak istemeyen Müslümanlar da gelip ibadetlerini camilerimizin bu bölümlerinde rahat bir şekilde yapabilecekler. Ama cemaatle bir ibadet, toplu bir ibadet kesinlikle söz konusu olmayacak Necat Bey.
Nuh Bey, tarihte buna benzer bir dönem var mı acaba? Bu konuda bilginiz var mı?
Şu anda biz böyle büyük bir pandemik olay içerisinde yaşadığımız için telaşlıyız ama tarih içerisinde de buna benzer pek çok, hatta çok daha milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan salgın hastalıklar elbette ki var. Yakın tarihten isterseniz bazı örnekler vererek uzak tarihe doğru gidelim. Bizim de kendi hayatımızda şahit olduğumuz 2009 yılında Meksika ve Kuzey Amerika merkezde domuz gribi var malum. Bu gripte 284 bin kişinin öldüğünü biz bugün istatistiklerden biliyoruz. Bizim dedelerimizin zaman zaman duyduğumuz babalarının, yani dedelerimizin babasının hastalıktan, savaş yıllarında hastalıktan vefat ettiği şeklinde bir takım hikayeler duyarız ama aslında muhtemelen dedelerimiz de 1918-1920 yılları arasında bütün dünyayı kasıp kavuran, 20 milyon insanın ölümüne sebep olan, 500 milyon insana bulaşmış o meşhur İspanyol gribini yaşamış olmuşlardır. Tarihteki en büyük ve en ölümcül griplerden biriydi bu grip. Yine aynen bugün Çin'den çıktığı gibi 1894'lerde modern veba olarak isimlendirilen Çin merkezli 10 milyon insanın ölümüne sebep olan bir takım vebadan bahsedilir tarihte. Yine 1 milyon insanın öldüğü Rus gribi çok meşhur, 1889 ile 1890 arasında. Bunu muhtemelen Osmanlı'nın o savaş yapmış olduğu 93 Harbi sırasında bizim dedelerimiz de etkilenmiş olduğunu tahmin edebiliriz. Kolera pandemisi var. Dünyayı 4-5 dalga etkilemiş, yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Ancak belki tarihte 50 milyon ölümle zirve olarak isimlendirilen kara veba var 1346 yılında. 4-5 sene içerisinde Avrasya'dan Batı Avrupa'ya kadar bütün dünyayı etkilemiştir. Hatta İslam dünyasında da bunun çok etkili olduğunu İslam tarihi kitaplarından okuyoruz. Rivayetlere göre günde 300-500 insanın aynı anda öldüğü şeklinde bu kara vebanın etkilediği ifade edilir. Yine tarihte bizim bildiğimiz peygamberimizin peygamber olarak gönderilmesinden önce, doğumundan 30-40 sene önce Doğu Roma ve İstanbul merkezli Justinian vebası var. Bu vebada da özellikle Akdeniz çevresini etkileyen bu vebada 10 milyon civarında insanın öldüğü, hatta İstanbul'da neredeyse nüfusun tamamına yakınının seçkinler dışında bu vebadan etkilenip öldüğü rivayet edilir. İslam tarihinde de buna benzer bazı olaylar tarihe geçmiştir. Eğer merak ederseniz ondan da kısaca bahsedebiliriz Necat Bey.
Nuh Bey, İslam dünyasının bu tip salgın hastalıklara karşı aldığı tepki nedir tarihte?
Mesela aklıma gelen Hazreti Ömer döneminde bu meşhur Ameves taunu var. Mediterranean Society dediğimiz, yani bütün Akdeniz toplumunu etkileyen. Peygamberimizin arkadaşları diye isimlendirdiğimiz sahabilerden binlercesinin bu veba salgınında vefat ettiklerine dair rivayet var. Suriye'de, sırf Suriye'de 20 bin Müslüman bu vebadan can vermiştir. Hatta İslam tarihinde Ebu Ubeyde gibi, Muaz bin Cebel gibi peygamberimizle çok yakın olan sahabelerin de bu vebada vefat ettiklerine dair rivayetler var. Tabii İslam dünyasında önlemler anlamında bugün de çok sıklıkla bahsedilen, biliyorsunuz Avustralya hükümeti Türkiye artık yurt dışından gelen insanlara 14 günlük en az karantina, yani tecrit evlerine çekilme şeyinde bulundu, tavsiyesinde. Hatta bunu emretti. O dönemlerde de bu tür salgınlardan korunmanın en dikkat çeken, en pratik yolu belki de karantina sistemiydi. Hatta Hazreti Ömer Kudüs fethedildiği zaman Suriye bölgesine ziyarette bulunurken, Suriye bölgesinde hastalık yaşayan köylerin olduğunu haber alıyor. Oraya gidip gitmemekte tereddüt ediyor. Bu tereddütünü etrafında istişare etmiş olduğu insanlarla gidermeye çalışıyor. Peygamber Efendimiz'den naklen bir arkadaşı bir bölgede veba olduğunda oraya girmeyiniz. Veya eğer vebalı bir bölgede yaşıyorsanız oradan çıkmayınız diyerek o karantina sisteminin çok sıkı bir şekilde uygulanması konusunda önlemler aldığı rivayet edilir. Hatta biliyorsunuz bunun ilahi bir yönü de var, kader boyutu. Etrafındaki arkadaşları halifeye, Hazreti Ömer'e sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye böyle gerçekten ilginç bir soru sorarlar. Fakat Hazreti Ömer çok akıllı bir insan. Onun da vermiş olduğu cevap, ben Allah'ın bir kaderinden bir başka kaderine çıkıyorum diyor, kaçıyorum diyor. Gerçekten hastalıklı bölgeden uzaklaşmak, oradaki insanların gerekli önlemler alındıktan sonra diğer bölgelere bırakılmaması vesaire, bu tür karantina sistemleriyle önlem alınmaya çalışılmıştır. Bunun ne kadar etkili olduğunu biz İtalya örneğinden biliyoruz Necat Bey. İtalya'da da kuzey bölgelerde yaşayanların güney bölgelere gitmesine başlangıçta çok yasak getirilmediği için İtalya'da bu çaplı ölümlerin yaşanmasının bir sebebi de bu karantina sistemine, tecrit sistemine çok dikkat etmemelerinden kaynaklı olduğunu hem tarih hem modern dönemden rahat bir şekilde anlayabiliyoruz.
Nuh Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Kolay gelsin size.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.